Terennüme geliyorlar. Bizler hamuru sohbetle yoğrulan bir kültürün mensuplarıyız. Konuşanı dinleyerek yoğrulmuşuz biz. Sohbetle ruhumuz doyuma ulaşırken dinledikçe daha çok olgunlaşmışız. Ve dinlediğimize kalbi bir muhabbet duymuşuz hep. Terennüm programına dinledikçe ruhumuzu doyuracak konuklar davet ediyoruz. Ve şimdi mikrofonu açıyor, sizleri de bu sohbetimize ortak olmaya çağırıyoruz. Yakup Tutum'un hazırlayıp sunduğu Terennüm, birbirinden değerli konuklarıyla her pazar saat 10.30'da Seyir FM'de.
Bir terennüm olur ah dudaklarımda, gönlümde vuslatı sürükleyen hicran, rüzgardır içimi körükleyen sevda.
Terennüm, hazırlayan ve sunan Yakup Tutum.
Sevgili dinleyenler merhabalar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bu güzel pazar gününden hepinize sevgiler sunuyoruz efendim. Yine terennümde beraberiz. Her hafta olduğu gibi yine bugün de çok kıymetli bir konuğum var. Malumunuz konuklarımla röportaj yapar gibi bir program yapmıyoruz. Karşımızdaki değer verdiğimiz abimizle, arkadaşımızla, dostumuzla, yazar abimiz kim olursa artık karşımızda. Onunla biz stüdyoda oturup sohbet ediyoruz. Hatta şu anda dinleyicilerimize bunu saklamıyoruz Ahmet Hocam. Böyle çaylarımız da var stüdyoda. Çay içerken muhabbet ediyoruz. Çay muhabbeti yapıyoruz. Bugün yine dediğim gibi çok kıymetli bir başkanım diyeceğim. Abim diyeceğim. Artık birçok isim program esasında kullanacağım bunların hepsini. Gençkon Başkanı Ahmet Sözbilir bugün stüdyomuza şeref verdiler. Programımıza ben öyle görüyorum yani şeref verdiler. Hoş geldiniz Ahmet Hocam.
Hoş bulduk. Estağfurullah. Biz şeref bulduk. Teşekkür
ederim. Evet, sizi uzun zamandır görmemiştik. Hani artık o kadar sosyal medya hayatımızda ki sürekli görüyoruz ama aslında görmüyoruz. Size de öyle geliyor mu? Bana öyle geliyor bilmiyorum. Yani yüzde görmeyince bir eksiklik oluyor.
Şimdi sosyal medyadan görmüş olmak ne kadar görmüş olmak olur onu konuşmak lazım. Bizim çok sevdiğim radyocu bir abimiz var. O sosyal medya ile ilgili şöyle bir tahlilde bulunuyor. Biz Müslümanlar için zaten dünya fani, geçici bir hayat. Biz bir de bu geçici fani hayatın içerisinde sanal yeni bir dünya kurduk. Yani hayat dünya fani ise sosyal medya iki kere fani olmuş oldu.
Cennet, cehennem, dünya bir de sosyal medya.
İşte öyle o oldu. Sosyal medyanın işin neresinde çok evet. İyi düşünmek lazım. Hayra kullanırsak hayra vesile oluyor. Kullanınca şerre vesile oluyor.
İnşallah biz hayra kullanıyoruz dedi Ahmet Hocam. Evet Ahmet Sözbilir. Kendisini kısaca tanıyacağız ama tabii bugün biz burada programda hocam biz şahısları çok konuşmuyoruz açıkçası. Yani şahısları elbette değer verdiğimiz insanlar oluyor konuk ettiklerim ama biz yaptıkları faaliyetleri bu dünyaya bıraktığı izler diyelim ben ona öyle diyorum. İzleri konuşmaya daha çok gayret ediyoruz. Onları tanıtmak amacına gidiyoruz. Biz önce sizi böyle kısa bir tanısak, Ahmet Sözbilir kimdir? Sonra Gençkon'a geçeceğiz.
Ahmet Sözbilir, İstanbul'da doğdum büyüdüm, Zeytinburnu'da. Gençlikle ilgili çalışmalarla meşgulüm. Eskişehir'de tarih bölümünde üniversite okudum. Şu anda işte uzatmalı bir yüksek lisans öğrencisiyim. Marmara Üniversitesi Halk Eğitim Bölümünde dijital bağımlılık ve kampçılık, izcilik üzerine bir yüksek lisans çalışması yapıyorum.
Tam işinizle alakalı olmuş.
Evet, işlerle. Tevafuk oldu. Biraz da bilerek o alanda çalışmaya gayret ettik. Gençlik Eğitim Kültür Konfederasyonu Gençkon'un başkanlığını yürütüyorum. Aynı zamanda Semerkant Vakfı'nın eğitimle ilgili işlerinden sorumluyum genel merkezde. Bununla beraber Türkiye Gençlik STK'ları Platformu diye bir çatı kuruluş var.
Epey büyük bir kuruluş.
Oranın yönetiminde bazı çalışmaların içerisinde gayretimiz var. İzcilik faaliyetleriyle meşgulüz. Aynı zamanda bir oymak başıyım. Türkiye İzcilik Federasyonu ile bazı ortak projeler, çalışmalar yürütüyoruz. Bu alanda gençler ve çocuklarla ilgili yapılan çalışmalar üzerine bir gayretimiz var. İnşallah güzelliklere vesile olanlardan
oluruz. Dediğim gibi yani daha çok basından ve sosyal medya üzerinden bu yaptığınız çalışmaları büyük bir takdir ederek takip ediyorum Ahmet Hocam. Şeyi de sormak isterim. Bu bir, şimdi tarih okudunuz değil mi? Eskişehir'de tarih okudunuz. Tarihçi olabilirdiniz, bir tarih öğretmeni olabilirdiniz belki veya tarihi alanda ne bileyim kitaplar yazabilirdiniz. Ama alanınız başka bir şey. Tamam, yine eğitim, öğrenciler, gençler, onların üzerine çalışmalar yapıyorsunuz ama tabii direkt tarih çalışması yapmıyorsunuz. Bu var mıydı mesela sizin diyelim lise hayatınızda ya da daha sonra üniversite hayatınızda böyle gençlerle ben ilgileneceğim der miydiniz mesela? Böyle bir şey, hayaliniz var mıydı?
Aslında bir kariyer planı olarak böyle bir plan yapmamıştım ama kurgu bir süre sonra meşgul olduğumuz işler de bizi buraya yönlendirdi. Bu faaliyetlerin içinde olduk. Sonra da bir Allah-u Teala'nın ikramı diyelim, bu işler de hayatımızın tam ortasında oldu. Üniversitedeyken lise zamanında bazı işte gönüllülük faaliyetlerinin içindeydik. İşte çevreyle ilgili çalışmaların içindeydik. Ondan sonra üniversiteye gittiğimizde üniversitede öğrenci kulüpleri, işte izcilik faaliyetleriyle üniversite döneminde tanıştım mesela ilk defa. Buna benzer işte öğrenci konseyi, gençlik faaliyetleri, kültürel çalışmaların hep içindeydim üniversite zamanında. Hatta yani sizin planınızın ne kadar doğru olup olmadığına dair bir örnek olarak izciliğe ilk davet edip gittiğimde izciliği çok tuhaf bulmuştum, hoşlanmamıştım. Yani ben bir daha da izcilikle ilgili bir şey yapmam herhalde diye. O kamplardan sonra uzaklaşırken üniversite hayatım boyunca sürekli her yaz, her fırsatta yaz kış kamplarda geçti. Sonra bir şekilde ilk başta sizin belki çocukça bulup hoşlanmadığınız şey
hayatının tam ortasında.
Tam ortasında oluyor. Bir plan var. O planın her yerine de sizin müdahale edemediğiniz aslında aşikar oluyor.
Şey mi hocam, yani kaderin üstünde bir kader vardır.
Evet. Yani bu izcilikle ilgili benim açımdan böyle oldu açıkçası. Eyvallah. Yani bir daha da bu kamplara gelmem herhalde deyip sonra kamplardan çıkamadım. Üniversite bittikten sonra da bu gençlik faaliyetleri, izcilik, kamplar vesaire hayatımın tam ortasında yer aldı. Hala daha eskisi kadar olmasa da bu işler bizim açımızdan önemli bir iş.
Gençlerle ilgilenmeyi seviyorsunuz.
Gençlerle ilgilenmek aslında herkesin sevebileceği bir şey. Sevmeden yapılabilecek bir şey de değil kolay kolay. Seviyoruz inşallah. Sevdiriyoruz da, yani sevdiriyoruzdur da inşallah gençlere de. Öyle bir alan ki genç kelimesi üzerinden gidildiği zaman genç kelimesi Farsça hazine demek aslında. Bunu zihnimizin köşesinde sürekli tuttuğumuzda Türkiye'nin en önemli kaynağı ve en büyük gücü aslında bu kelimede gizli.
Evet. Yani mesela 15 Temmuz birden aklıma geldi. Nereden çıktı bilmiyorum ama 15 Temmuz'da baktığınız zaman sokaklara çıkanların belki %90'ı gençler değil mi hocam? Öyle gördüm ben.
15 Temmuz'la ilgili bir öğretmen arkadaşım şöyle bir ifade kullanmıştı. Biz bu gençlikle ilgili ümidimizi yitirmiştik. Lisede öğretmen bir arkadaş. Ama yani artık bitti herhalde bu dönemde bu işlerin devamı gelmez diye. Ümitsizdik, elimizden geleni yapıyorduk ama çok da ümidimiz yoktu artık geleceğe dair, gençliğe dair. Ama ne olduysa o gece bir anda Allah-u Teala tekrar Nene Hatunları, işte Seyit Onbaşıları
meydanlarda
gözümüzün önüne çıkartmaya başladı. Bu iş bizim eğiticilerin ve gençlerle ilgilenen kişilerin çabasının ötesinde bir iş demişti. Gerçekten o günden sonra Türkiye'de de gençliğe bakış, gençliğin yapabileceği işlerle ilgili kurgu değişmeye başladı.
Evet.
Hep gençlik konusu gündem olduğunda şu bahsedilir. İşte şiirdeki satırlardan mülhem, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın denir. Tam da bulunduğumuz mekan şu anda o zamanlara şahitlik etmişti, Fatih'in Edirne kapısı.
Evet.
Baktığımız zaman evet, gençlikte bu hazine var ve gençler Fatih gibi yetişirse böyle bir şey olabiliyor. Tabii şunu ayırmak lazım. Siz de bir Fatih olabilirsiniz, Fatih gibi olabilirsiniz meselesinde biraz kafa yormamız gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri gibi biz olabilir miyiz? Teknik eğitim vesaire, bunlara baktığımızda belki bir çaba olursa mümkün ama hiç kimse Fatih olamaz. Bunu şuna istinaden söylüyorum. Fatih bir tane, biricik.
Evet.
Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu müjdelemiş, o müjdeye bir kişi mazhar olmuş. O manada baktığımızda Fatih bir tane, biricik ve tek. Yani bir tane daha Fatih yok.
Evet.
Ama Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ni şöyle ele alırsak, Fatih kendine bir hedef koydu.
Evet.
Hedef İstanbul'du. O müjdeye mazhar olmaktı. Herkes Fatih olamaz ama gençlerin hepsi kendisine bir İstanbul bulmalı. Bunu birçok yerde, birçok işte radyoda, televizyonda ısrarla dile getiriyoruz. Fatih olmaktan ziyade kendimize İstanbul bulmamız lazım ve Fatih gibi İstanbul'u almak için çalışmamız lazım.
Çok önemli ya gerçekten. Hedef sahibi olup o hedefi üzerine çalışıyor olmak. Ya maalesef hocam siz çok daha iyi bilirsiniz. Yani öğrencilerle çok fazla haşır neşir olan bir insansınız. Öğrenci kesimimizde, özellikle Türkiye'de bu konuda maalesef bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani hedef koyma, kendine hedef belirleme. Liseyi bitirmek üzere olan öğrenci arkadaş üniversitede ne yapacağını bilmiyor mesela. Hangi üniversiteye ne okumak gerektiğini bilmiyor. Ne kadar acı bir durum aslında. Yani ne yapacağını bilmiyor. Hayatında ne olması gerektiğini bilmiyor.
Hedef koymaktan önce başka bir sorunumuz var aslında. Kişilerin kendisini önce bir keşfetmesi lazım, bilmesi lazım. Yani önce baktığımız, yani bizim durduğumuz yerde baktığımızda yaratılışın gayesini gençlere anlatabileceğimiz şekilde bir şeyler yapmak lazım. Ama bunları geleneği muhafaza ederek, geleneksel yöntemleri yok sayarak değil, yani hem geleneği
onları kullanarak
hem de diyelim. Bugünün bugünün gereçlerini kullanarak işte bu sabah da tekrar bir yerde bir sohbet açıldığında gündem olmuştu. Çift kanatlı, tasavvufta Zülcenaheyn diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, iki.
Yani çift kanatlılık lazım. Bir maddi ve manevi tarafında güçlü olup kendini keşfedebileceği gençlerin ortamlar oluşturmamız lazım. Kendisini ve yeteneklerini keşfettikten sonra manevi olarak da kendisini doğru yetiştirip yönlendirip tatmin ettikten sonra zaten doğru hedefler bulabiliyor genç. O doğru hedefleri bulabileceği ortam hazırlamak lazım. Yani gençlere yaklaşımda bizim düştüğümüz bazı hatalar var. Sürekli bir nasihat dili, yani nasihatten kastım buyuruluyor. Din nasihattir. Onu kastetmiyorum. Yani sürekli bir öğüt verme ile gençlerle iletişim kurulduğunda çok başarılı olunamıyor. Ama
şundan galiba hocam o öğrenci ya da o genci aslında bir nevi yok sayma o. Yani sürekli sen ne bilirsin ben söyleyeyim sen yap anlayışı.
İşte bundan gençler hoşlanmıyor. Ama
kesinlikle.
O din nasihattir kısmındaki nasihati de bizim göz ardı etmememiz lazım, dikkat etmemiz lazım işin bu tarafında. Şimdi baktığımız zaman gençlikle ilgili yapılan çalışmalarda artık salonları dolduran gençler, salon faaliyetleri, kalabalık kitle çalışmalarının yavaş yavaş dönemi geçiyor gibi. Gençler artık kendilerinin de masaya oturdukları, daha küçük gruplarla birbirlerine bir şeyler anlatabildikleri ve hem karar aşamasında hem uygulama aşamasında bizzat işin içinde oldukları faaliyetleri seviyorlar ve bunlar artıyor günden güne. Elbette salon faaliyetlerinin, büyük işte kitlesel programların belli bir fonksiyonu var, modası geçmez. Ama eskisi kadar da artık etkisinin olmadığını bilmek lazım.
Doğru.
Aslında gelenekle bugünün metotları dedik ya, döndüğümüzde ecdat medresede diz dize küçük halkalarla ne yaptıysa bugün gençler onu yaptığımız zaman mutlu oluyorlar.
Çok doğru ya.
Daha katılımcı oluyorlar, daha üretken oluyorlar. Biz onları daha rahat keşfedebiliyoruz. Kendi kendilerini daha rahat keşfedebiliyorlar. En doğrusu.
Yani sürü eğitimi değil de birebir eğitimden bahsediyoruz değil mi burada aslında? O medreselerin
evet,
verdiği bir eğitim.
O biriciklik herkes için geçerli. Birebir işte herkesin şimdi milli eğitimde de uluslararası eğitim politikalarında da hep bu konuşuluyor. Ki kitleye, sınıfa, gruba yapılan eğitimde artık bireysel öğrenim metotlarına göre. Yani kimisi daha çok işte ezberlediğinde öğrenir, idrak eder ki
evet.
Ezberi tamamen kötü gösteren bir yaklaşım var. Bu da hatalı bir yaklaşım. Kimisi sürekli uygulamanın içinde olduğunda daha hızlı öğrenir. Kiminin görsel hafızası daha güçlüdür. Kiminin işitsel hafızası daha güçlüdür. Buna göre dikkat etmek lazım. İşte ecdat bu öğrenim metodunu aslında daha iyi uygulamış. Bugün bir sürü teknolojik kavramla işte biraz da işte bu aralar popüler olan parlatılan şey neyse onun peşine düşerek bazı işler yapıyoruz. İşte bir ortaya endüstri 4.0 diye bir şey çıkıyor. Bilen bilmeyen, anlayan anlamayan, anlatabilen anlatamayan herkes bunun üzerine bir çalışıyor. Bir bakmışız burada bir sektör oluşmuş, bir pazar kurulmuş. Biz yine o pazarın içinde kendimizi kaybederek bulunmuşuz popüler olana vurulduğumuz için.
Eyvallah.
İşin bu kısmına dikkat edersek, evet Endüstri 4.0 diye bir şey var ve şuralarından istifade edebiliriz gibi bakıp olayın tamamen popülerliğine kendimizi kaptırmadan bakarsak meselelere, istifade edebildiğimiz kadarını kullanır ama abartmadan bu gibi şeylerle işte bir etkileşim, iletişim kurarız. İşte şu an böyle teknolojik çok şey var. İşte bir ara STEM meselesi çok popülerdi. Daha Türkiye'de STEM dediğimiz eğitim yaklaşımı bilinmezken aslında biz arkadaşlarla oturup buna kafa yoruyorduk. Yani işte Amerika bütün eğitim sistemini bu yaklaşıma göre yapılandırmış ama biz acaba bundan nasıl istifade edebiliriz? Şimdi yavaş yavaş geldi, bir anda popüler oldu ve bir sektör bir pazara dönüştü. İşte Endüstri 4.0 kavramı öyle. Yapay zeka meselesi şu an gündemde.